Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 43.
Sordo makineli tüfeği atın üzerine yerleştirip oradan ateşe başlamış, iki şarjör boşaltmıştı. Tüfek takır takır takırdamış, boş mermi kovanları karın üzerine saçılmış, kızgın namlunun dayandığı yerden yanık deri ve kıl kokusu yükselirken o tepeye doğru gelenleri ateş ederek gizlenecek bir yer bulmak için dağılmaya zorlamış. Bu arada da arkasında neler olup bittiğini bilememek yüzünden sırtında sürekli ürpertiler dolaşmıştı. Beş adamın sonuncusu da tepeye varınca sırtındaki ürperti kaybolmuştu. Kalan cephanesinde gerek duyacağı zamanı saklamıştı. Tepenin yamacında iki ölü at daha vardı. Üç tane de tepedeydi. Dün gece ancak üç at çalmayı becerebilmişti. Bunlardan biri daha kamptaki ahırda eğer siz bilmek istedikleri sırada açılan ilk ateşle fırlayıp kaçmıştı. Tepeye ulaşan beş adamdan üçü yaralıydı. Sordo hem sol kolunun iki yerinden hem de baldırından yaralanmıştı. Çok susamıştı. Yaraları katılaşmıştı. Kolundaki yaralardan biri çok acı veriyordu. Korkunç bir baş ağrısı vardı üstelik. Uzanmış, uçakların gelmesini beklerken İspanyolca bir şaka geldi aklına. Hey que tomarla muerte, como si fuera aspirinaydı bu. Ölümü aspirin gibi almak zorundasın anlamına geliyordu. Ama bu fıkrayı yüksek sesle söylemedi. Kafasının içindeki ağrının içinde bir yerlerde gülümsedi. Kolunu kıpırdattığında bastıran mide bulantısının içinde bir yerlerde sırıttı ve çetesinden arta kalanları görmek için çevresine bakındı. Beş köşeli bir yıldızın köşeleri gibi sağa sola yayılmıştı beş adam. Dizleriyle, elleriyle yeri kazıp başlarının ve omuzlarının önünde taştan topraktan tümsekler yapmışlardı. Bu siperlerden yararlanarak ayrı ayrı duran tümsekleri taş ve toprakla birbirlerine bağlıyorlardı. 18 yaşındaki Jacqueline çelik başlığıyla toprağı kazıyor, toprağı başlığa doldurup öbürlerine geçiyordu. Bu çelik başlığı trenin havaya uçurulması sırasında ele geçirmişti. Ortasında bir mermi deliği vardı. Onu sakladığı için herkes kendisiyle alay etmişti. Ama o çekişle mermi deliğinin pürüzlü kenarlarını düzeltmiş, deliğe tahtadan bir tıpa geçirmiş, sonra da tıpayı keserek çelik başlığın içindeki o metalle aynı düzeye getirmişti. Silah atışları başladığında Jacqueline çelik başlığı kafasına öylesine sert bir şekilde geçirmişti ki sanki kafasına bir tencereyle vurulmuş gibi olmuştu. Atı öldükten sonra tepenin yamacının son metrelerini ciğerleri sökülürcesine, bacakları duygusuzlaşmış, ağzı kurumuş olarak mermi takırtıları arasında tırmanırken çelik başlığın ağırlığı iyice kendini duyurmuş, ağrıdan çatlayan alnını demir bir kuşak gibi sıkıştırmaya başlamıştı. Ama onu yanında taşımıştı yine de. Şimdi onunla düzendi, neredeyse makine gibi bir umarsızlıkla yeri kazıyordu. Daha vurulmamıştı o. Sonunda bir işe yaradı dedi sordu Jacqueline, derinden gelen boğuk sesiyle. Savaşın normal susuzluğunu bastıran o korkunun kuruluğuyla dudakları kas katı kesilmiş olan Jacqueline, "Resistir ya, fortisseisir esvenser" dedi. Komünist partinin sloganlarından biriydi bu. Dayan, yerini sağlamlaştır, kazanacaksın anlamına geliyordu. Sordo bir süvarinin kocaman kaya parçasının gerisinden gizli gizli ateş ettiği yamaca doğru baktı. Bu oğlana hayrandı ama hiç de slogan dinleyecek bir havada değildi. Ne dedin? Yaptığı işi bırakıp döndü adamlardan biri. Bu adam yüzü koyun uzanmış, çenesini yerden kımıldatmaksızın elleriyle uzanıp bir kayayı özenle yerleştiriyordu. Jacqueline yeri kazma işine bir an bile ara vermeksizin kuruyup kalmış oğlan çocuğu sesiyle sloganı yineledi. Çenesini yere dayamış olan adam, son sözcük neydi diye sordu. Vencer dedi oğlan, kazanacaksın. Çenesi yere yapışık olan adam, mierda dedi. Şu andaki durumumuza uyan bir slogan daha var dedi Jacqueline ve sözcükleri ağzından sanki tılsımlıymışçasına çıkararak, pasionara, insanın dizleri üzerinde yaşamaktansa ayakta ölmesinin daha iyi olacağını söylüyor. Adam, yine mierda dedi. Bir başka adam omzunun üzerinden bakarak, biz dizlerimizin üzerinde değil, karnımızın üzerindeyiz dedi. Sen, hey komünist, şu senin pasinioranın hareketin başından bu yana Rusya'da bulunan senin yaşında bir oğlu olduğunu biliyor musun? Yalan bu dedi Jacqueline. Küeva, yalanmış dedi öbürü. Garip isimli dinamitçi söyledi bana. O da senin partidendi. Niye yalan söylesin ki? Kuyruklu yalan hem de dedi Jacqueline. O kadın oğlunu savaştan uzak tutmak için Rusya'da saklamaz. Böyle bir şey yapmaz. Sordu'nun adamlarından bir başkası, keşke ben de Rusya'da olsaydım dedi. Şu senin pasyonarıyan beni buradan alıp Rusya'ya gönderemez mi şimdi komünist? Eğer Passione Ariana bu kadar inanıyorsan, getir onu buraya da bizi bu tepeden kurtarsın dedi adamlardan baldırı sargılar içinde olan biri. Çenesi toprağa gömülü olan adam, bu işi faşistler yapacak dedi. Jacqueline, böyle konuşma dedi adama. Senin ağzın süt kokuyor. Ağzını sil de bana başlığı doldurup biraz daha toprak ver bakalım dedi. Çenesi toprağa dayalı olan adam. Hiçbirimiz bu gece güneşin batışını göremeyeceğiz. Elsa orada düşünüyordu. Bir frengi çobanına benziyor şekli. Ya da meme başı olmayan bir genç kız göğsüne. Ya da bir yanardağın tepesindeki koniye. Sen hiç yanardağı görmedin diye düşündü. Ne de göreceğim var artık. Bu tepede frengi çobanına benziyor. Yanardağları boş ver. Yanardağlar için vakit çok geç artık. Ölü atın iki kürek kemiği arasından çevreyi dikkatle gözetledi. Yamacın aşağılarından bir kaya parçasının ardından hızlı hızlı takırdayan silah sesleri duyuluyordu. Elsordu hafif makineli tüfekten çıkan mermilerin ata gömüldüğünü işitti. Atın gerisinden sürüne sürüne ilerledi ve atın sağrısıyla kaya arasındaki aralıktan baktı. Tam altında üç ceset yatıyordu bayırda. Faşistler otomatik tüfek perdelemesiyle ve hafif makineli ateşiyle korunarak tepeye saldırdıklarında El Sordo ile adamları bu saldırıyı el bombası atarak ve yuvarlayarak geri püskürtmüştü. İşte o zaman vurulup düşmüştü üç adam. Tepenin öbür yamaçlarında göremediği başka cesetler de olmalıydı. Saldırganların doruğa yaklaşabilecekleri bir ölü nokta yoktu. Sordo cephanesi ve el bombaları el verdiği, elinin altında da dört adam olduğu sürece kendisini buradan çıkaramayacaklarını biliyordu. Ta ki havan topu getiresiye kadar. Lagrange'a haber gönderip havan topu isteyip istemediklerini bilmiyordu. Belki istememişlerdir. Çünkü yakında uçakların geleceği kesindi. Keşif uçağı üzerlerinde uçuş yaptığından bu yana 4 saat geçmişti. Bu tepe gerçekten frengi çobanına benziyor diye düşündü sordu. Biz de onun iriniyiz. O budalalığı yaptıklarında bir sürü adam öldürdük ama. Bizi böyle ele geçirebileceklerini nasıl düşünmüş olabilirler? Öylesine modern silahları var ki kendilerine duydukları aşırı güven yüzünden akıllarını kaçırdılar herhalde. Faşistler iki büklüm koşarak yamacı tırmanırlarken El Sordo bayırdan aşağıya koy verdiği bir el bombasıyla saldırıyı yöneten genç subayı öldürmüştü. Sarı parıltılar, kül rengi dumanlar ve o gümbürtünün içinde subayın şimdi saldırının ulaştığı en ileri noktayı gösteren yırtık pırtık eski elbise bohçası gibi yattığı yere doğru ileri fırladığını görmüştü El Sordo. Sordo bu cesede baktı, sonra da tepenin aşağısına öbür cesetlere. Yürekli ama budala insanlar bunlar diye düşündü. Ancak uçaklar gelene değin bize saldırmayacak kadar da çalışıyor akılları. Elbette bir havan getirirlerse o zaman başka. Havanla iş çok kolay olurdu. Havan topu getirmeleri işin normaliydi. El Sordo'da bir havan topu getirdiklerinde hemen öleceklerini biliyordu. Ama uçakların geleceğini düşündüğünde sanki tüm giysileri hatta tüm derisi soyulmuş gibi o tepenin üzerinde çırılçıplak hissetti kendisini. Kendimi bundan daha çıplak hissetmemiştim hiç diye düşündü. Benimle karşılaştırıldığında derisi yüzülmüş bir tavşan bile ayı kürküne bürünmüş kalır. Ama niye uçakları getirsinler ki? Bizi havan topuyla kolayca çıkarırlar buradan. Ama uçaklarıyla övünüyorlar. Büyük bir olasılıkla uçaklarını getirecekler. Tıpkı onları bu budalalığı yapmaya yönelten otomatik tüfekleriyle böbürlenişleri gibi. Bir havan topu istetmiş olmaları da işten bile değil. Adamlardan biri ateş etti. Sonra mekanizmayı açıp kapayarak yeniden ateş etti çarçabuk. Mermilerini idareli kullan dedi sordu. Orospular kraliçesinin oğullarından biri şu kayaya ulaşmaya çalışıyordu diye işaret etti adam. Vurdun mu onu diye sordu. Başını güçlükle çevirerek. Hayır dedi adam. Pezevenk herif gerisin geriye kaçarak sindi. Çenesi toprağa gömülü olan adam asıl orospular kraliçesi Pilar'dır dedi. O orospu burada öldüğümüzü biliyor. Elinden bir şey gelmez onun dedi sordu. Adam Sordo'nun iyi duyan kulağının bulunduğu taraftan konuşmuştu. Böylelikle Sordo başını çevirmeksizin adamın söylediklerini duymuştu. Ne yapabilir ki? Bu kancıkları arkadan vurabilir. Küava dedi sordu. Tepenin yamacında her yana yayılmış durumdalar. Onların üzerine nasıl gelecek kadıncağız? 150 kişi varlar. Belki şimdi daha da fazlalar. Ama karanlığa kadar dayanabilirsek, dedi Jacqueline. Çenesi yere dayalı olan adam, gece yarısı güneş doğarsa, dedi. Bir başkası da, halanın kojoneleri olsa dayın olurdu, dedi ona. Passione Ariana başvur. O tek başına yardım edebilir size. Oğluyla ilgili söylediklerinize inanmıyorum dedi Jacqueline. Ya da oğlan orada havacı veya benzeri bir şey olmak için eğitim görüyordur. Orada canını kurtarmak için saklanıyor dedi adam. Diyalektik üzerinde çalışıyormuş. Passion arayan da orada bulunmuştu. Lister, Modesto ve öbürleri de öyle. Tuhaf isimli adam anlatmıştı bana. Demek oraya çalışmaya gidip sonra da bize yardım etmek için dönmeleri gerekiyormuş dedi Jacqueline. Bize şimdi yardım etmeleri gerekiyor dedi başka bir adam. O Rus kan emicilerin hepsine şimdi yardım etmeleri gerek bize. Tüfeğini ateşleyip Mikago Ental yine kaçırdım onu dedi. Mermilerini hesaplı kullan. Bir de böyle çok konuşma yoksa susuzluktan gırtlağın kurur dedi sordu. Bu tepede su yok. Yana yuvarlanıp başının üzerinden geçirip omuzlarından sarkıtmış olduğu bir şarap tulumunu çekip çıkararak El Sordo'ya veren adam bunu al dedi. Ağzını çalkala koca herif. Yaraların yüzünden iyice susamış olmalısın. Herkese ver içsinler dedi sordu. Öyleyse önce ben zıkkımlanayım biraz dedi tulumun sahibi. Deri tulumu dolaştırmadan önce ağzına uzun uzun şarap fışkırttı. Sordu sence uçaklar ne zaman gelirler diye sordu çenesi toprağa yapışık olan adam. Her an gelebilirler dedi sordu. Şimdiye değin gelmiş olmaları gerekiyordu. Bu kancıklar kraliçesinin evlatları yeniden saldırırlar mı dersin? Ancak uçaklar gelmediği takdirde. Havan topundan söz etmenin yersiz olduğunu düşünüyordu. Havan topu geldiğinde zaten hepsi bunu anında fark edeceklerdi. Tanrı bilir ya, dün gördüklerimize bakılırsa yeterince uçakları var. Çok, pek çok dedi sordu. Başı çok ağrıyordu. Kolu taş gibi olmuştu. Kımıldattığında acısına dayanamıyordu. Parlak, derin, masmavi ilk yaz göğüne baktı. Sağlam koluyla şarap tulumunu kaldırdığında 52 yaşındaydı ve bu gökyüzünü son kez gördüğünü adı gibi biliyordu. Ölmekten korktuğu yoktu ama yalnızca bir ölüm yeri olarak işe yarayacak böyle bir tepede kıstırılmış olmasına bozuluyordu. Ah bir yırtabilseydik buradan diye düşündü. Bir onları uzun koyuğa çekebilseydik ya da yolun ötesine geçebilseydik işler yoluna girerdi. Ama bu frengi çıbanı gibi tepede elimizden geldiğince yararlanmalıyız bundan. Şimdiye değin de olabildiğince yararlandık zaten. Ancak tarihte yüzlerce insanın bir tepeyi yalnızca ölmek için kullanmak zorunda kaldıklarını bilseydi yine de keyiflenmez diye sordu. Böylesi kötü anlarda insanlar benzer koşullarda başka insanların başına gelenlerden etkilenmezler. Tıpkı bir dula başkalarının sevgili kocalarının da öldüğünün söylendiğinde bunun bir işe yaramayacağı gibi. Ölümden korksun ya da korkmasın, insanın öleceğini kabullenmesi kolay değildir. Sordu ölümü kabullenmişti ama 55 yaşında da olsa yanında 3 yaralıyla böyle bir tepeye kıstırılmış olmaktan bu kabullenişten hiç hoşlanmıyordu. Kendi kendisiyle şakalaştı bu konuda ama gökyüzüne ve uzaktaki dağlara bakıp şarabı yudumladığında ölmek istemedi. İnsanın ölmesi gerekiyorsa diye düşündü ve besbelli ki gerekiyor, ölebilirim ama ölmekten nefret ediyorum. Ölmek hiçbir şeyde El Sordo'nun ölümle ilgili bir korkusu yoktu, ne de ölümle ilgili bir görüntü vardı kafasında. Ama yaşamak, bir tepenin yamacında rüzgarla salınan bir buğday tarlasıydı. Yaşamak, gökyüzünde dolanan bir atmacaydı. Tahılın savrulduğu, samanların uçuştuğu harman yerinde, tozlar içinde duran toprak bir testideki suydu yaşamak. Bacaklarının arasındaki bir attı yaşamak, bir bacağının altındaki karabinaydı, bir tepeydi. Bir koyaktı, bir dereydi kenarında, vadinin uzak kıyısında, tepelerin ötesindeki ağaçların uzandığı. Sordu şarap tulumunu arkaya geçirdi ve başını sallayarak teşekkür etti. Öne doğru eğilip otomatik tüfek namlusunun derisini yaktı, omzunu okşadı ölü atın. Hala burnuna yanık kıl kokusu geliyordu. Atı oraya nasıl çektiğini düşündü her yanından fısıldayarak ve takırdayarak geçen kurşunlar arasından. Bacakları titreyerek, sağını solunu perde gibi saran kurşunlar arasından. İki gözüyle kulakları arasındaki çapraz çizgilerin kesiştiği yerden dikkatle vurmuştu atı. At yere yığılır yığılmaz adamları tepeye tırmanırlarken El Sordo atın ılık, ıslak sırtının gerisine kendini atmış, tüfeği konuşturmaya başlamıştı. Erasmo çok abalo dedi. Çok yaman bir attın sen anlamında. El Sordo şimdi sağlam yanına uzanmış, gökyüzüne bakıyordu. Boş kovan yığının üzerine yatmıştı ama kafasını kaya koruyordu. Gövdesi de atın oluşturduğu sığınaktaydı. Yaraları fena halde sertleşmişti. Çok acı çekiyordu. Kımıldayamayacak kadar yorgun hissediyordu kendisini. Yanındaki adam neyin var koca herif diye sordu. Hiç dinleneceğim biraz. Uyu dedi öbürü. Geldiklerinde bizi uyandırırlar nasılsa. Tam o sırada bayırın aşağılarından biri bağırdı. Dinleyin haydutlar. Ses en yakın otomatik tüfeğin yerleştirilmiş olduğu kayaların gerisinden geliyordu. Uçaklar sizi lime lime etmeden teslim olun. Ne diyor diye sordu. Jacqueline adamın söylediğini aktardı Sordo'ya. Sordo yanına doğru yuvarlanıp kendisini yukarıya doğru çekerek tüfeğin gerisine çömerdi yeniden. Belki de uçaklar gelmiyor dedi. Onlara karşılık vermeyin. Ateş de açmayın. Belki onların yeniden saldırmasını sağlayabiliriz.
Ayrım sonu.